Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 17-22 Eylül arasını konuşuyoruz. 37 numaralı gündem.
Evet.
Bizi her yerden takip edebilirsiniz. TeknoSeyir ismiyle Twitter'dayız,
yani Instagram'dayız. Her yerden değil de sosyal ağlardan.
Özellikle Instagram'ı tavsiye ederim. Bu aralar orada daha aktiviz. Evet. Şimdi Türkiye gündemiyle başlayalım. Teknofest diye bir festival
şu anda abi gerçekleşiyor İstanbul'da. Pek yerini falan anlayamadım çünkü var olan her yer. Yani sitesinde ne doğru düzgün bir tarih var ne yer bilgisi var falan ama insanlar gitmiş okulları götürmüşler otobüs. Dolayısıyla gerçekleşen var böyle bir şey yani.
Var tabii.
Üçüncü havaalanında merak edenler için. Servis de var herhalde merkezi yerlerden. Varmış. Tabii İstanbul'a yönelik bir şey. İlgi göstersinler.
Evet. 23'üne kadar yanılmıyorsam devam ediyor. Amazon Türkiye açıldı. Bunu biz biraz canlı yayında konuştuk ama.
Şu anda da insanların işte eline çünkü satın bir şeyler satın alanların eline geçiyor bugünlerde. Kimisi memnun. Kimisi siparişim cazip fiyatla bulduğum sipariş iptal edildi oldu diye öfkeli, haklı. Daha yani çok erken. Daha çok erken.
Apar topar açılmış bir hali var ama yani ne bir önden bir yani şu gün açılıyoruz. Çünkü Amazon kampanya yani özel gün seven bir firma. Yurt dışındaki uygulamalarını görüyoruz. Hatta şey oldu. Almanya Türkiye'ye özel bazı kampanyalar yapıyordu Almanya'daki Amazon.
Almanya'daki Amazon e-mail attı bugün Türkiye açıldı diye. Hı.
İşte Türkiye'de hiçbir şey olmadan küt diye bir anda Amazon açılmış olduk.
Ya açılmıştı yani o Amazon tabii normal Amazon'daki ürün çeşitliliğini falan bekleme. Zaten hani ortada bir Amazon falan var mı? Amazon.com.tr var da giriyorsun Halil pazarlama ürünleri gönderiyor sana. Hani ben pek anlamadım o olayı. N11 gibi bir şey şu an itibariyle.
Pazar yeri var sadece evet. Amazon'un Amazon'u Amazon yapan şeyler işte Kindle'lar.
Bunda ben bir ne bir tüketici olarak heyecan verici bir şey görüyorum. Ne de sektörü etkileyecek. Hemen çünkü şey başladı işte şeyi öldürecek. Amazon gelecek yerli firmaları öldürecek. Ne öldürecek? Ne hiçbir şey öldürecek hali yok şu andaki.
Hepsi aynı adam haliyle oluyor.
O yüzden hani çok da bir şey değil. Yani benim için şey daha önemli. Amazon'un Türkiye'yi fark etmiş olması daha önemli bir gelişme. Bakalım bir şey olacak mı? Hani Amazon bu dükkanın yaşaması için. Şimdi para kazanmak için para harcamak lazım. Amazon kesenin ağzını açıp da bu dükkanı geliştirirse, bir şeyler katarsa bir yer edinir. Ama yoksa Türkiye'de zaten bayağı bir kendine pazar kazanmış online mağazalar var. Bu Amazon'un da bir şey katmazsa onların arasına girme şansı yok. Sırf Amazon diye ismi. Şöyle de bir durum var. Amazon senin için, benim için büyük marka. Bizi izleyenler için büyük marka. Sokaktaki babaanneler için, teyze için Amazon ne bir yaban ne Amazon ne demek diyecek adam. O yüzden hani hepsi burada onun için daha anlamlı.
Evet.
Almıştık oradan bir şey diyecek. O yüzden birazcık çaba harcamaları lazım. Öyle hemen yüzde bilmem kaç pazar payı olacak şey değil.
Bir de bu kadar hatayla açılmaları birazcık tabii yakışmadı Amazon ismine.
Evet.
Ürün etiketlerinin yanlış olması ve insanların siparişlerinin iptal edilmesi. Yakışmadı. Rekabet Kurumu Google'a ceza verdi.
Ne ceza verdi? Daha önce de böyle bir şeyler olmuştu.
Hakim durumunu kötüye kullanma meselesi. 93 milyon TL ceza ödemeye mahkum edildi. Her yerde bu cezayı alıyor ya Google. Biz de dergisini almış.
Bu ilk ceza değil.
Hı. Sonda olmaz herhalde.
Herhalde.
Nuvek son bir ay içinde alışveriş edenlerin kredi kartı bilgilerini çaldırmış.
Evet, Nuvek'in sistemine sızıp Ağustos ayından ya da Ağustos'un ortasından diyelim itibaren alışveriş edenlerin bilgilerinin büyük kısmını çalmışlar. Gayet sıkıntılı bir şey. Bilmiyorum, Nuvek Türkiye'de tabii bir şubesi falan yok da Türkiye'ye ilgi duyan bir firmaydı.
Satış
girince bir Türkçe bir şeyler çıkıyor falan filan. Türkiye'nin farkında olan bir firmaydı. Bilemiyorum, eskiden her gün baktığımız bir şeylerin fiyatına bakmak için her gün girdiğimiz bir site ama yıllardır uğramamıştım doğrusunu söylemek gerekirse. Herhalde çoğu kişinin de gündeminden düşmüş bir site. Ama alışveriş eden varsa bir kontrol etsin kartını, şeyini, harcamalarını, gözüken harcamaları.
Ama bayağı hani profesyonelce yapılmış bir iş olduğunu söylüyorlar. Bir malware sızdırmışlar ve hani Newegg'in yapısında yani içine iyi yedirilmiş. Anlaşılması zor bir şekilde. Direkt kredi kartlarına hedef alan bir şeymiş. Linus Torvalds.
Evet, bir süre ara verecek.
Linux çekirdeği üzerinde çalışmalarına ara veriyor.
Evet, bu sosyal bir konu. Biraz huysuz bir kişi olduğunu tanımayanlar bile biliyor artık.
Evet.
Yaptığı açıklamalardan falan. O tabii onunla iş yapanlar bunun daha fazla farkında. Tamamıyla sorun bir insan olduğunu ve başka insanları sürekli işte azarladığını, hakaret ettiğini, sürekli bir çatışma halinde olduğunu söylüyorlar. O da artık bunun çığırından çıktığını fark edip ben diyor şey yapacağım, işte tedavi olacağım ya da işte değişeceğim diye bir mola istedi Linux çekirdeği çalış. Bu tabii Linux çekirdeği o yokken de çalış. Geliştirmeye devam edecek. O bir ekip bu. Bir sürü gönüllünün falan olduğu bir ekip. O başı tamam bu işin atası ama o olmadan da devam edecek. O da zaten bir ara veriyor. Ben bu işi bıraktım artık bırakıyorum demiyor.
Demiyor.
Ama ilginç böyle bir sosyal nedenle verilmiş bir ara.
Ama esas konuşulan konu başka tartışma yaratan konu. Yeni bir Code of Conduct deniyor. Bir tartışma başladı. Şöyle diyorlar ki bu işte Linux çekirdeğini geliştirenler, katkıda bulunan yazılımcıların bundan sonra böyle internetteki davranışları Linux'e katkı sağlayıp sağlamayacağında belirleyici olacak. Adam işte bu ne bileyim adam bir yerde gaylere laf etti. Şimdi uyduruyorum. Diyecek ya bu gaylere karşı bir adammış, bunu aramıza almayacağız. Sen istersen dünyanın en iyi kodunu yazmış ol. Ya yani da işte bir yerde birine hakaret etti, senin az önce söylediğin örnekte de vardı. O diyecekler ki ya bu sen hakaret ediyorsun, böyle olmaz. Seni de almıyoruz.
Yani bunun polisliğini kim yapacak? Evet. Şey yok ki bu konularda doğru ne yanlış ne. Hani bu işleyebilecek.
Zaten bu konu tartışma.
Bu işleyebilecek bir şey değil. Yani bunun mümkün. Bu şimdi işte SJV denilen Social Justice Warrior diye bir tipler ortaya çıktı. Her şeye ellerini atıp, genelde ortada bir şey yokken de ellerini atıp orada bir sorun varmış gibi o her şeyi karıştırıyorlar. Onların bir yeni bir macerası bu. Linux'a ayar. Adam programcı ama aynı zamanda bizim istediğimiz gibi bir adam olmak zorunda.
Evet.
Değilse onun yazdığı kodu da Linux'a eklemeyiz.
Tam olarak bu.
Böyle bir şey, bunun işlemesi mümkün değil. Bunun polisliğini dediğim gibi kim yapacak? Artı şimdi hangi ahlak? Güzel ahlak. Yani nereden bakıyorsun meseleye? İki gün sonra o yönetim değişip başkaları geldi mi ne olacak? Bunun işlemesi mümkün değil. Bu sadece birileri işte SJV'ler deniyor bir şey yapmaya. Olmayacak bu, göreceksin.
Bu politik doğruluk denen şeyle alakalı değil mi SJV?
Evet. O da işte o da onların eskiden PC, Political Correctness. İşte hani zenci diyeyim demeyeceksin de ne diyeyim işte siyahi diyeceksin. İşte kör diyemezsin, görme engelli diyeceksin falan filan. Böyle hayatı cehenneme çeviren bilgiçlikler vardı. Şimdi daha geniş kapsamlı işte şey. Doctor Who kadın olsun bilmem kaç yıldan sonra. James Bond zenci olsun falan filan. İşte bu bir akım.
Evet.
Bu bir akım. Girebildikleri her yere bir şeyler kendilerinden ekliyorlar. İşte Linux programcıları da cici çocuklar olsun. O zaman daha güzel olacak program. Olur. Olur. Cici çocuğun tanımını tartışma götürmeyecek şekilde yapabiliyorsan tamam. Ama yapabilecek misin?
Ya da bir yandan da adam suç işlediyse, yaptığı şey suçsa onun da karşılığını şeyde ararsın işte. Verirsin mahkemeye ya da işte mağdur olan birisi varsa o hakkını savunur.
Ya.
Mirai robot ağını oluşturan hackerlar hapse girmek yerine övgü almış.
Evet, hapse gireceklerken, yargılanırlarken FBI'ya yardım ettiler diye hapis işi kalkmış. Bunların efendim oluşturdukları robot ağı, zombi ağı başka bir ağı. İşte çökertmede, yok etmede, belirlemede kullanılmış. FBI'ya çok yardımları olmuşmuş bunların. O yüzden bunların sırtı sıvazlanıp yollanılmış. Yani nasıl işler bilmiyorum.
Ama genelde de böyle olmuyor mu? Hani o adamlar...
Yani tabii kimi zaman bu böyle, bu şimdi ortalık yerde gerçekleşmiş bir olay. Bunun tabii şeyi de var. Hani hacker'ı işe almak diye bir kavram var. Doğru mudur, değil midir? Her zaman tartışılıyor. Çünkü diyorlar ki ödüllendiriyorsun bu adamı. Bilmem kaç kişinin bilgisayarına sızmış bilmem ne. Geliyorsun ne bileyim işte filanca F-Secure'da işe başlatıyorsun. Diyorsun ki ödüllendirdin. Artı şey yapıyorsun. Teşvik ediyorsun işte böyle şeyler yapın kendinizi göstermek için diye teşvik etmiş oluyorsun diyor bir tartışma. Öbürü de diyor ki ya süper yetenek işte işi iyiye kullansın bu gücünü falan.
Adam da diyor ki tövbe ettim ben hani.
Yani işte o olayın bir de yeni bir sayfa o defterde. Bunlarda.
Evet. Twitter akış sistemini tekrar değiştirecekmiş.
Evet. Hiçbir şekilde ben işte popüler mesaj falan sıralaması değil, herkesin mesajını tarih sıralamasına göre görmek istiyorum diyenlere de bir seçenek sunulacakmış.
Ne diyorsun buna? Hani sen mesela böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor musun?
Ya şimdi tabii şöyle bir şey var. Facebook'ta, Twitter'da falan gördüğün mesajlar sistemin sana gösterdiği mesajlar. Arada bazı güzel şeyler ya da senin ilgini çekebilecek şeyler sana gözükmüyor. Ya da hani bunu denemek isteyenler Facebook'a bir telefondan girin, bir masaüstü bilgisayardan girin. Görün farkı. İki farklı dünya var. Tabii bazı buna çok kafayı takanlar var. Bir şeylerin sansürlendiğine inanan ya da bir şeyleri kaçırdığına inananlar var. Onlar daha net bir akış istiyorlar.
Evet.
İşte Twitter'da o konuda bir adımlar atacakmış. İyi, güzel.
Akıllı ampuller bile kripto para üretimine araç olabiliyormuş.
Evet, biz de incelemelerini yapmıştık çeşitli firmaların işte Wi-Fi'ye bağlanan, içinde mini bir Linux bilgisayar olan ampulleri var. Onun içindeki o mininin minisi işlem gücünü bile kripto para üretmek için kullanıyormuş korsanlar. Tabii o bir tane ampul trilyon yılda bir parayı üretemez de adam işte 100 bin tane ampule birden sızıyor. Ya. Çünkü bunların güvenliği bilmem nesi son derece yetersiz, son derece uydurma. Güncellemesi çıkmıyor şey olduğu zaman, bir güncelleme gerektiği zaman, bir açık bulunduğu zaman adamlar sömürüyorlar.
Öyle.
Akıllı ampul var, işte başka ne bileyim kilit var, bluetoothlu bir sürü böyle cihaz var. Hepsinin içindeki şeyi kullanıyorlar.
Öyle.
Şunu yapmak lazım. Hani illaki kullanacağım, kullanmak istiyorum diyenler misafir ağı oluşturacaksın. O misafir ağını oluştururken router'ında diyeceksin ki bu misafir ağındaki araçlar bu ağdaki başka araçları göremesin. İzole bir şekilde hani internetle konuşabilsin ama başka yayılamasın. Bir lokma, hani sorunu tam olarak çözmese de bir lokma şeydir.
Güvenlidir.
Bir lokma daha güvenlidir. Normal senin evde kullandığın tabletini, telefonunu bağladığın ağa dahil etmektense onların ayrı bir ağda olması bir lokma. Yani good practice denen iyi bir uygulama ama çözüm değil kesinlikle. Onu yaptım da sorunu çözdüm diye düşünme.
Peki şey olamaz mı ya? Yani router'ın kendisi bu aletler ya bak şu alet, filanca alet bir tuhaf işler yapıyor. Yapmaması gereken şeyler yapıyor anlayamaz mı bir şekilde?
Ya İstenirse. Şimdi ya kimi cihazda şey var. Kaç paralık router kullandığına bağlı. Kimisi $10'luk da var, $600'luk da var. Aradaki fark bunlar işte. Kimi router'da Trend Micro'nun şeyi çalışıyor.
Tabii.
Güvenlik çekirdeği çalışıyor. Bağlı cihazlarda saçma sapan şeyler görürse blokluyor o cihazı. Ama işte o alt sonra diyorsunuz ki bu niye bu router $600? İşte bu yüzden. Bu yüzden. Normal olay internete bağlanmaksa $10'luk da aynı işi yapıyor.
Doğru.
Ama ek özellikler fark ettiriyor.
Çünkü biz bu ampulcülere bilmem nere kalırsak biz yanmışız. Bunların ben hiçbir zaman o güvenlik sorunlarını aşacağına inanmıyorum.
Ya ampulün falan aslında bir bunların hepsinin bir bulut boyutu var.
Evet.
O yüzden internetle konuşuyorlar. O yüzden de ampul dünyaya açık oluyor. Dünyayla konuşuyor. Aslında lokal çalışsa sadece senin evdeki işte uygulamanla evde yönetsen ya da onu bir kere programlasan saat şu saatte açılacak, kapanacak falan diye daha az sorun yaşarsın. Ha bir de şu var işte ne yapacaksın? Marka bir şey alacaksın.
Evet.
Yani şimdi işte TP-Link yapıyor bu ampulleri. Philips yapıyor. Philips'inkinin farklı bir yapısı var. Bir merkez yönetiyor. TP-Link'ler tek başına birer ürün. Hani kendi kendine konuşuyor. Xiaomi de öyle. Tek başına çalışıyor. Dediğim gibi hani şeyler daha böyle mesela o hub mimarisi daha aslında ampullere tek tek sen erişemiyorsun çünkü.
Hı hı.
Bir şeydir. TP-Link'te Xiaomi'de falan güncelleme çıkar. Hani onda da ciddi bir sorun oldu mu güncelleme çıkar. Ama no name bir şey. Çin'den işte Banggood'dan yok DealExtreme'den aldığın herhangi bir şey marka. Onun güncellemesi falan yok. Sitesi yok, bir şey yok, üreticisi yok zaten. Onda bir açık çıktı mı çıktı.
Evet. Doğru. YouTube AV1 kodekini test etmeye başlamış. Amaç YouTube yayınlarının daha çok sıkıştırılık ama kalite kaybı olmadan sıkıştırılması. %30'a kadar daha çok sıkıştırma diyor.
Sunucu tarafında olan bir şey tabii. Bu senin için sana bir şey değiştirmiyor. Yani değiştirmiyor dedim. Sen yine sen işte şey tabletten, evet, telefondan gireceksin, seyredeceksin. O sunucu tarafında bu iş görürse görecek.
Chrome tarafında da işte numara 70 betasında bu destek gelmiş. Test ediyorlar. Herhalde karar verince hepsi böyle olacak. Google
VP9.
Evet.
Du.
9du.
Şimdi bu AV1. Peki.
Geçen haftalarda konuşmuştuk. Bu Google WW'yu atmıştı şeyden. URL kısmından göstermiyordu.
Evet. Onu geri koydular.
Çok tepki geldi. Geri geldi.
Çünkü nerede olduğumu bilmek istiyorum ben.
Evet.
Eğer adreste o varsa onu görmek istiyorum. Hangi adreste olduğumu bilmek istiyorum.
M'yi de atmışlardı. M, mobil olan M'yi. O da
i̇şte gerek yok. İşgüzarlık bu. Hani gerek yok. O W'nun olması gerekmiyor. Sen
evet,
web sunucunda ayar yapıp o gözükmeyecek şekilde de siteni çalıştırabilirsin. Ama işte o siteyi kurana kalmış. Hani orada da sen istemci olarak bilgisayarının başında dersin ki bu sitenin adresi böyle.
Hı hı.
Ki bunu işte bilmen lazım. Chrome'un yaptığı işgüzarlıktı. Neyse ki bir hafta içinde akıl galip geldi.
Evet. Ama Google yine eleştiri altında yanlışlıkla Android P telefonlara uzaktan erişip güç koruma ayarlarını değiştirmişler. Google'a diyor ki biz onu test ediyorduk. Yanlışlıkla oldu.
Sehven. Stajyer çocuk yapmış. Android P dediği zaten Google'ın kendi telefonları. Şu anda başkasında Android'in bu en son sürümü yok. Pixel'ler de var. Google'lar da var. Google'ın telefonlarında var. Böyle bir halt etmişler. Burada şeyi gösteriyor işte. Google Android telefonların efendisi.
Öyle.
Uzaktan ayar değiştirebiliyor. Bu da onu gösteriyor. Yanlışlıkla oldu. Yarın öbür gün bilerek de yapabilir. Bu yeteneği var.
Hayır, yanlışlıkla daha kötü bir şey de gerçekten yanlışlıkla başka kötü bir şey siliverir. Telefonu bir baktım boş.
Ya şimdi tabii bu var. Bu şimdi bütün Android P'li telefonlara zaten dediğim gibi şu anda kısıtlı sayıda bir telefon. Bir ayar bilmem ne değiştirmiş. Acaba kişi bazında da erişebiliyor mu?
Evet. Ve senin bunda bir söz hakkın yok. Sen çünkü senin ayarını bozuyor. Sen bir şey yapmışsın.
Evet, senin telefonla ayar
değiştirmiş. YouTube'dan bir gelişme gaming uygulamasını kaldırıyor. Kaç kişi kullanıyordu ben onu da emin değilim. Zaten sorun da bu. Hani pek tutmamış. Mart ayında kaldıracak. Oyun içeriğini
yenildiler.
Evet. Ana sayfasını yani ana akışının içine geri alacaklar. Ayrı bir şey olmayacak.
Yenildiler o YouTube gaming işinde.
Twitch'e kaptırdılar onu. Bir de şey var mesela, oyun kanalı olanların kazançlarını düşürdüler vesaire. YouTube'da herkes Twitch'e kaçtı tabii. Bir de Twitch'in ortamı daha müsait. Yani bunu şimdi kabul etmek lazım oyun için.
Ya nasıl oluyor ben anlamıyorum. Şimdi YouTube'da biz yapmak istediğimiz bir sürü videoyu yapamıyoruz. Çünkü orada bir filmden bir şey. Şimdi bana diyorlar ki yok film falan yorum yapın. Ya filmi gösteremeyeceğim ki. 2 saniye göstersem, 3 saniye göstersem fazlasında telif hakkı bilmem ne şeyine giriyor. Müzik. 2 saniye, 3 saniye çalsan bir tanınmış bir müziği gidiyorsun. Başın derde giriyor. Twitch'te adam radyo gibi olmuş. Hesapta ne oyun oynuyor. Oraya ne çalayım size? Millete soruyor. Diyorlar ki bilmem ne Ankara'nın bağlı. Ankaralı Turgut çal diyorlar. Çalıyor. DJ olmuş adam. Nasıl iş bu yani? O da dünyaya yayın yapıyor. Büyük bir kuruluş. Biz de YouTube'da aynı şekilde. Hangisi yanlış bunların?
Şey de öyle. Vimeo da öyle. Vimeo'da da telif hakkı şey.
Vimeo güzel. Vimeo şey diyor. Öyle oyuncu, moyuncu bilmem ne yok. Let's Play'ci. Yok yere düştüm, torbalarım dağıldı bilmem nesi. Bunlar diyor gelmesin. Ben diyor istemiyorum. Vimeo kısa film istiyor. Vimeo'da mesela öyle çıplaklık bilmem ne serbest. Ama film olacak, sanat olacak. Vimeo'nun kuralları bir yandan çok daha geniş, bir yandan çok daha dar. Farklı bir platformu. Vimeo'nun YouTube olma şeyi yok. Kaygısı yok.
YouTube'da da oyuncular nasıl kullanıyor? Adam Twitch'te yayınını yapıp oraya da atıyor aynısını daha sonra kaydını. Oradakiler de izliyor ama hiçbir zaman yani gördüğüm kadarıyla bir ana genel kapısı falan değil. Yani.
Vimeo'nun şeyinde oyun videosu falan istemiyoruz diyor. Git.
Yok YouTube için dedim.
Maddelerine bak.
Tabii onlar
Vimeo istemiyoruz diyor biz oyun videosu.
Yani oyuncular YouTube'u yedek gibi. Hani ya burada da olsun.
Tabii. Çünkü mantığında. YouTube'un istemcisi. Şimdi ben Twitch, ben bilgisayarıma, tabletime falan Twitch kurmuyorum. Bakmıyorum. Ama YouTube istemesen bile içinde zaten istemcisi yüklü geliyor.
Evet.
O yüzden YouTube'u biz de zamanında kendimiz yayınlıyorduk videoları. Sırf bu yüzden her yerde olduğu için YouTube'a da yüklüyorduk. Sonra asıl platform YouTube haline geldi. İnkar edemeyeceğin bir şey YouTube.
Öyle.
Gerçek. Ama gaming olmadı.
Olmadı. Spotify, şimdi bize de söylüyorlar podcastleri niye koymuyorsunuz Spotify'a diye. Şimdi arada aracı olmadan koyamıyoruz. Sıkıntı o. O aracılarda para istiyorlar tabii ve ben hani bir kere denedim. Çok uzun sürüyor. Bir de podcast zamanlı bir yayın.
Evet.
Yani bunun bir ay sonra konmasının hiçbir anlamı kalmıyor.
Evet.
Şimdi Spotify doğrudan müzik yayınlama özelliğini açmayı düşünüyormuş. Tabii herkese açmayacak ki çöplüğe dönmesin diye, yani bir elemesi olacak onun. Ama en azından aracıyı kaldırıp bazı insanlar, işte müzik yayıncıları, bağımsızlar diyelim, oraya müzik yayınlayacaklarmış. Çok güzel olur eğer olursa.
Amatör müzisyenler için bir doğrudan kendi yayınlarını yapabilecekleri bir platform olur.
Şey falan var ya, mesela bizim podcastlerin hepsinin hemen hemen şeyi aynıdır. Thumbnail, fotoğrafı bilmem ne. Bunları istemiyor adamlar. Hepsi farklı olacak falan. Böyle kuralları var.
Ya olur tabii de işte o bir prodüksiyon. Bayağı bir ek iş.
Öyle. Ek iş, hem de işte maliyeti falan da var bize. Dolar cinsinden. Çünkü bunların hepsi yabancı aracılar. Ve yani bir ay sonra yayınladıktan sonra. Ben 6 hafta mı ne sürmüştü? Bir tane podcast'i yayınlamam. Nvidia'nın Turing GPU'larında iki varyant olduğu ortaya çıktı. Şöyle ki... Bir tanesi hani A kodlu ve A kodu olmayan şeklinde bulmuşlar. Bu hani overclocklu gelen kartlar var ya.
Evet.
Onlara giderken bir tanesi öyle özelliği olmayan kartlara gidiyormuş. İyiler hani overclocklara.
Biraz da overclock'a uygun seçme. Bu zaten var da işte
evet.
Hani adı bilinmiyor.
Yani konmasa şunun ismi.
Evet.
Aslında daha az başardı çünkü bu bilinen bir şey senin dediğin gibi. Çünkü zaten overclocklu olan karttan öyle bir beklenti var ve onlar daha pahalı satılıyor.
Tabii ki.
Yani çok şaşılacak bir şey
yani değil. Yani biz o seçimi Asus'u, MSI'yı, XFX'i kendi yapıyor zannediyorduk. Evet. Nvidia onu zaten ayırıp öyle işlemci veriyormuş.
Evet. Sony Aibo robot köpeği tekrar satışa sundu.
Evet. Burada tekrar kilit kelime çünkü Aibo 20 yıllık bir şey.
Değil mi?
1999'da 98'de duyurulmuş, 99'da satışa çıkmış. Sony'nin robot köpeği. Geçen seneye kadar Teknosa'da vardı. Hı hı. Pili yoktu da cesedi vardı. Yeniden piyasaya, 3000 dolar civarında fiyatla yeniden piyasaya süreceklermiş. Tabii ki burada şeyi görüyorsun, yerli ve yabancı basının halini görüyorsun. Yayınların %95'i diyeyim, bunun tekrar zaten bunun var olan bir şey olduğunu da hani yeni modelinin çıktığını söyle, şey yapmıyor, bilmiyor. Bu aslında dediğim gibi 20 yıllık bir şey. Yeniden bu Sony'nin en güzel projelerinden biridir aslında Aibo. Evet. Robot köpek. Şimdi tabii pil ömrü falan daha güzel olacaktır güncelinin. O tabii 20 yıllık modeli hantaldı biraz. Çok kısıtlıydı. O haliyle bile eğlenceli de olsa yapabildikleri kısıtlıydı. Pil ömrü kısıtlıydı. Şimdi daha akıllı olacak. Büyük olasılıkla senin telefonunla, PlayStation'ınla falan bağlantılı bir şey olacaktır. Fakat 3000 dolar civarı bir fiyat.
Ya.
Yani bir şey diyemem. 3000 dolar bizim büyük paramızda para. Kaç para ediyor?
İşte 7 ile çarp.
20 milyar mı ediyor neredeyse? O evet. Bir de şeyi vergisi, osu busu 20 bin liraya gelir. 20 bin liraya köpeği de alırım. Bir de ona bakacak, gezdirecek adamla anlaşırım. Yani 20 bin lira kesin satılacaktır. Hı. Bu tür şeyler mutlaka bir alıcısı oluyor. Reklamı falan da ona göre yapılıyor. Şimdi bunu dizilere mizilere verecekler. He. Göreceksin. İlginç. Bundan daha ilginci Curio diye bir şey vardı Sony'de. Robot vardı. Hı. O da öyle bir yılda falan kalktı. O bana daha ilginç gelmişti. Hareketli parmakları ayrı ayrı hareket ediyordu falan. O hiç dediğim gibi bir senede falan Sony onu kaldırdı. Bir daha da şeye gelmedi. Gündeme gelmedi.
Bu haber ilginç diye yayınlanmış ama bana hiç ilginç gelmedi, o yüzden koydum. Türkiye'deki powerbank sayısı telefonları geçmiş.
Ya yani bunu haber mi yapmışlar?
Evet.
Yani ya powerbank dediğin kardeşim sarf malzemesi çünkü ömrü var şimdi. Mecidiyeköy'de alt geçitte tezgahtan aldığında yok ama düzgün markalı bir powerbank al, yazıyor diyor ki 300 doldurma diyor. Hı. 500 doldurma diyor. Doldur boşalt anlamında. Tabii. Bu bir sarf malzemesi. Kullanıyorsun. Benim şimdi ilk kullanmaya başladığım powerbankler çöpe gitti. Hı. Çünkü bitti. Ömrü bitti. Doğası normal. Hani bir telefon sahibinin 10 tane powerbank eskitmiş olabilir adam. Artık ama telefonu değiştirmemiştir.
Niye powerbank sadece telefonda kullanılan bir şeymiş gibi düşünülüyor? O da ayrı bir konu.
Artık dizüstü en yeni Dell XPS 13 mesela. Powerbank'i var alırsan. Hı. Şarj için şey için.
Bu 6300'ler öyle mesela.
Tabii yani bu bir haber değil. Yani bu şey gibi. Şey bir haber çıkmıştı ya, bir milyonlarca insan öldürüldü falan diye. Ne Call of Duty'de multiplayer istatistiklerine erişmiş herif. Bakıyor 20 bin kill. Adam haber yaptı ya. Milyonla katliam matliam falan oyundaki şeyi evet. Anlatıyor bana. İstatistiği anlatıyor. Bu da onun gibi bir haber. Dostlar alışverişte görsün.
Oyun dünyasına geçeyim.
Bende kaç? 5 tane falan powerbank var mesela şu anda.
Bende de o kadardır.
İkisini yanımda taşıyorum. Sürekli. Hı. Diğerleri de işte kimini uzun yolculuğa giderken alıyorsun. Kimini alamıyorsun çünkü o şey şarjör falan gibi bir şey. Onu ona göre bir yere giderken alıyorsun. Küçüğü işte bileyim Silivri'ye giderken alıyorsun yanına falan filan. Normal. Teknolojiyle normal. Uğraşıyorsan normal. Ben powerbank'e icabında ışık takıyorum. Gece elektrik kesildiğinde ışık diye yakıyorum.
Ben de öyle yapıyorum.
USB ampuller var şey için, laptop için okuma ışığı diye. Aynısını onu yapıyorum. Powerbank'e takıyorum, ışık yanıyor. Normal yani bir günümüz için powerbank bir herkesin tabii. Çekmecesinde duran bir cihaz.
Bir de powerbank'in ince ölmesini beklemene de gerek yok. İşte orada da teknolojik gelişme. Bakıyorsun daha iyisi çıkmış ama
quick
seninki kadar.
Şimdi bana şey lazım. Quick şarjlı olanlar lazım mesela. Gibi. Normali gibi. Benim için eski oldu, işe yaramıyor oldu.
Evet. İşte kiminde çıkış gücü daha yüksek oluyor. Kimin birden fazla cihazı besleyebilir hale geliyor. Kiminde o dediğin fener üstünde geliyor.
Evet işte.
Bir sürü çeşidi var, alabilirsin.
Normal. Normal. Ekranlısı, kablosuz şarjısı. He. Normal. Bu günümüzde o da telefonla eş zamanlı olarak gelişen bir şey.
Oyun dünyası nostalji modasına uyan Sony PlayStation klasik konsolunu duyurdu.
Evet. Aynı Nintendo'nun konsolları gibi ya da Atari'nin flashback konsolu gibi PlayStation'ın da ilk PlayStation'ın PSX denen ilk modelin minisi çıkıyor şimdi. İçinde kendi oyunlarıyla HDMI'li falan. Pek fazla da bilgi yok. Aralık'ta çıkacak. PlayStation'ın doğum gününde çıkacak.
$100.
$100. Biz alacağız. Bunun kaçışı yok.
Evet.
Nasıl tam olarak olacak?
Ya göreceğiz.
Merak ediyorum.
Diğerlerini bile kırıp hani içine eski oyunları kırıyor.
Tabii o yüzden cazipti. Nintendo'nun hem 8 bit hem 16 bitin bu yeniden çıkmışları. Güzel tarafı sen istediğin oyunu ekleyebiliyordun. Commodore 64 öyle. Yeni çıkan işte C64. O da yine oyunları sen USB'den yüklüyordun. Bunlar cihaza değer katıyor. Yoksa onun içindeki 16 tane oyun için alınmaz. Çok az kişi alacaktır. Eğer bir şekilde hani Sony'yi umarım açık yapar da hani kırmak yani, gerekmez.
Evet.
Şeyi Nintendo'ları hacklemek gerekiyordu bir yazılım kullanarak 15 dakikalık bir işle 10 dakikalık bir işle hacklemek gerekiyordu. Umarım Sony açık bir şey yapar da oyunlar eklenebilir.
İnşallah. Capcom Dead Rising serisini geliştiren stüdyosunu kapatmış.
Evet, o da Vancouver galiba şey stüdyosu. Hı hı. Bu Dead Rising kaç yıllık seri. Ama bir onu yapıyorlardı zaten. Ha. Onu kapatmış. Dead Rising 4 çıkmıştı en son. Büyük oyundu. Hani öyle kapsamlı bir oyundu ama bir yandan da Dead Rising tabii hep aynı şey. Detaylarına takılmazsan milyar tane zombi geliyor. Sen de işte yok golf sopasının ucuna bowling topu takıyorsun. Onunla vuruyorsun kafalarına. Yok golf arabasının önüne çim biçme makinesi bağlıyorsun falan. Hep Dead Rising'in esprisi budur. Evet. Tabi bu da şimdi o 1, 2, 3, 4 var. Bir de onun ara oyunları var. Case Zero falan filan. Tabi nereye hep aynı. Bunların hepsi temelinde aynı oyun. Nereye kadar bir yerde bezdirdi. Demek ki bir gelecek görmediler. Ama tabi bu kapanan stüdyonun elemanları da yıllardır bu işi yapan acayip deneyimli insanlar. Biraz da ani olmuş bu kapanma. Bayağı bir tabii sosyal ağlarda tepki doğdu.
Yani işte tek oyun yapmanın riski bu. Hani güzel tarafı bir şey tutturuyorsun, oradan iyi kazanıyorsun ama bir gün geliyor, bittin.
Yani nereye kadar aynı şeyi kaç kere satabilirsin? Tamam, grafikler gelişiyor bilmem ne de temeli aynı şey oyunun. Bir yerden sonra alıcı da sıkılıyor. Bugün Assassin's Creed için de aynı şey geçerli, aynı risk var.
Doğru.
Başka tek seri işte Halo, Forza yapan stüdyolar bir tek oyun yapıyorlar hep. Bir yerden sonra kendileri de köreliyordur.
Tabii.
Satış şansları da azalıyordur. Böyle şeyler oluyor.
Bak bu ilginç bir haber. Sony PlayStation'la hizmetini güncelledi ve oyunları download etmene izin veriyor şimdi.
Evet, bunu ben açıkçası çok da anlamadım. Çünkü PlayStation Now oyunları, sen eski oyunları sunucudan çalıştırıp evet, senin işte evindeki PlayStation 4'te, 3'te istemci olarak o oyunları oynadığın bir hizmetti. Download edince oyunu kiralamış gibi mi olacağız? Lokalde evet, çalışacak. Tamam, bizim hep şikayet ettiğimiz gecikme falan sorunu olmayacak. Çünkü 10 kilometre, 1000 kilometre ötedeki sunucu da değil, senin makinen de çalışacak. Ama bu ne demek? Emülatör işin içine giriyor. Onun başarısıyla sınırlı hale gelecek. Belki bu biraz önce konuştuğumuz klasik PlayStation'la da bağlantılı bir şey olacak. Çünkü ona da Sony tabii ki tutup da internetten indirdiğin ISO'yu çalıştırmana izin vermeyecektir. Böylece belki o cihaz da oyunları Sony'nin pazarından
belki de
oyunları mı satın alacak ya da kiralayacak?
Şöyle, bu PlayStation Now'a üyesin diyelim. Bu indirdiğin oyunların multiplayer kısmına girmek için de PlayStation Plus sahibi olman gerekmiyor. Tek bu abonelik yetiyor ona. Artı şu var, o bu abonelik bittiğinde download etmiş olsam bile o oyuna erişimin kesiliyor.
Ya o zaman işte bir online bir lisans kontrolü olacak. Evet. Bu adam oyun ISO diyelim işte öyle hard öyle. Cihazında ama bunun oynama yetkisi var mı? Bir online kontrol olacak. Onu kırmak için deli gibi uğraşacaklar. Tabii bir yerden sonra yalnız şey sorunu ortaya çıkar. Olay emülatöre gelip bağlanırsa direkt sen o emülatörü zaten bir gönüllü programcının yazdığı emülatörü kullanırsın.
Yani bir yandan da şey hani bu sistemin aslında pek çalışmadığı ve hani böyle böyle ufak ufak bu sistemden çark edildiği.
Ya sürekli bir kere oyunu oynayabilmek için internet bağlantısı gerekiyor normal haliyle. Bu tabii belki sen metroya girdin işte internet kesildi.
Yavaşladı.
Uçağa bindin oynayamadın. Bu olay var. İkincisi de oyun senin makinende değil 1000 kilometre ötedeki bir sunucuda çalışıyor. Sana onun görüntüsü geliyor. Senin verdiğin tuş hareketleri de o sunucuya gidiyor. Hı hı. Oyuna girdi olarak. Input olarak. Tabii bir gecikme oluyor istesen de istemesen de. Özellikle işte yaşadığın ülkeye bağlı olarak. Senin bağlantı hızına bağlı olarak. Bir gecikme oluyor. Bazı oyunlarda hissedilmiyor. Bazı oyunlar oynanamıyor ama. Hmm. Çok anlık
evet.
Yanıtlar gerektiren oyunlar oynanamıyor. Böyle bir ara çözüm bulmuşlar. Düzgün çalışırsa bu da okey, bu da olur.
Evet, haberlerim bu kadar gözüküyor. Yani,
evet, bu hafta böyle. Geçen haftadan daha az aslında başlık sayısı.
Öyle gözüküyor.
Bu hafta bu şekilde geçti. Fuarlar geliyor. Hı hı. Onlar geldikçe tabii ürün duyuruları falan artacak. Önümüzdeki haftalarda çıkacak oyunlar var. Çünkü hep Ekim'e kadar diyordun. Ekim geldi.
Geldi.
İşte oyunlar falan var bayağı. Çıkacak olan. O zaman biraz daha gündem hareketlenecek.
Ben haftaya Fotokina'dayım.
Köln.
Evet. Yine.
Çok güzel bir fuar. Çünkü çok dar bir çalışma alanı var. Ama onun için de zengin. Sadece görüntüleme konusu var. Çok 2006 yılında mı ne gitmiştim ben. Çok ilk gittiğim öyle yurt dışı fuarlardan biriydi. Memnun kalırsın herhalde çünkü dediğim gibi bir konu ama o konuda senin uğraştığın konuysa çok tatlı oluyor.
Hiç gitmedim ben evet. Hatta fotoğrafçılık sitemiz varken bile gitmemiştik.
Şimdi, 2 senede bir oluyor Fotokina.
2 senede bir oluyor evet.
Öyle bir özelliği var. Fotoğraf makinesi, kamera, projeksiyon cihazı, baskı tabii fotoğrafı varsa kağıda da basacaksın.
Aydınlatma.
Printer kısmı. Aksesuarları bunların yani fotoğraf albümü bile, evet. Fotoğraf çerçevesi bile bu şeye giriyor çünkü kapsama giriyor. Hı hı. Tabii ki objektif, filtre falan gibi fotoğrafçılık malzemeleri bunların hepsi var. Büyüklerin işte Canon'u, Nikon'u, Hasselblad'ı hepsi var. Belki herhalde Kodak olmaz. Hı. Hala var mı bilmiyorum. Ben gittiğimde Kodak şeydi. Vardı ama ölmüştü zaten. Hı. İnanılmaz büyük bir salon tutmuşlar. Hiç kimse yok. Öyle boş duruyordu ama işte Kodak'sın. En büyüksün. Fotoğrafı sen icat etmişsin. O yüzden varlardı. Yani pilciler bile var. Çünkü fotoğraf makinesiyle pil arasında bir ilişki var çok net. Pilciler bile oluyor. Çok güzel fuar.
Bakalım.
Köln'de zaten Almanya'da en güzel yerlerden birisi.
Bir gün kalacağım sadece hani fuar için.
O yüzden geç o zaman.
Hani
çok azmış.
Gitmesi gelmesi 3 gün
sen bir firma, olacak. Bir firma
tabii ben
göreceksin sadece.
Canon'la gidiyorum zaten.
Sen bir tek onu göreceksindir. Çünkü bir günde yetecek bir şey değil Fotokina.
Hmm. Bakalım ne yapacağız.
Şeyi çok güzel. Her şeyi deneyebiliyorsun. Yani 10 bin dolarlık objektifi de var orada ve bakacağım diyorsun. Adam sen de onu alacak para var mı demiyor. Getiriyor. Hatta ben bundan çok etkilenmiştim. Fotoğraf makinesiyle, objektifle ilgileniyorsun. Adam diyor ki sen diyor ne iş yapıyorsun? Diyorsun ki ben moda fotoğrafçısıyım. Orada kanlı canlı manken var, ışık var, ona göre şey var. Git diyor dene. İstediğin kadar çek. Ben ürün fotoğrafı çekiyorum diyorsun. Onun da şeyi var orada. Standı var. git diyor, dene, orada şey yap, onu çek. Her şeyi, hatta teleobjektifler falan için adam öyle bir yer kurmuş ki salonun boş bırakmış bir ucundan bir ucuna kadar 50 metre, 100 metre ötesini. Oraya 100 metre öteye mankeni koymuş. Diyor ki onu al git diyor, çek, dene. Çok güzel, çok güzel. Çünkü bu satılan şeyler çocuk oyuncağı değil.
Yok.
Deli gibi fiyatları olan profesyonel ekipmanlar, onu öyle goy goyla satamazsın
tabii.
Adama profesyonelsen hakikaten profesyonel olarak aradığın şeyleri, kriterleri deneyebileceğin ortamlar yaratmışlar. Çok çok güzel.
Bakalım biz de göreceğiz işte haftaya.
İyi yolculuklar şimdiden.
Eyvallah. Oradan artık ya oradan da yayın yaparım ya da işte vakit kalmaz bir gün olduğu için buraya döner bir şey yaparız. Evet. Aktarız deneyimleri oradaki. O zaman böyle Levent abi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.